Ayrım 15, sayfa 163. Erika Müller, Pilgrim's Hotel'in suitine adımını atar atmaz telefonun başına çöktü. Santralden kendisini bir turizm bürosunun uçak bileti rezervasyonu yapan bölümüne bağlamasını istedi. Az sonra karşısında hem Almanca hem de güzel İngilizce konuşan bir memur çıkmıştı. Kuala Lumpur'a ilk kalkacak uçakla biletini ayırttı. Ne yazık ki uçağın hareketi yarın sabah 11.30'du. Bu lanet şehirde bir gece daha geçirmek zorundaydı. Bileti yarın sabah 10.30 sularında alacağını söyledi. Bilet rezervasyonunu sahte bir isimle Helga Truman adına yaptırmıştı. Çantasındaki sahte pasaportta kullandığı attı bu. Bütün geceyi odasında geçirmeye kararlıydı. Tek sıkıntısı Gert Rüper'di. Onun mutlaka otele geleceğinden emindi. Bir yolunu bulup onu başından savmalıydı. Banyoya girip ılık bir duş alırken önce Stanley Moore'u düşündü. Adamı bu kadar etkisi altına almış olabileceğini doğrusu hiç tahmin etmemişti. Stanley artık yaşayabileceğine inanmadığı çılgın bir romantikti. Gülümsemekten kendini alamadı. Vakti olsa onunla tekrar hızlı bir gece geçirmek isterdi. Şayet hala o güce sahipse tabii. Sonra duştan çıkıp havluyla kurulanırken kendisini o kabusu yaşatan canavarı anımsadı. Ürpererek tüyleri diken diken oldu. Onun bulunduğu kentte bir 24 saat daha geçirecek olması cidden şanssızlıktı. Stanley Moore CIA ajanlarıyla daha evvelden kararlaştırdığı yerde buluştu. Burası Manado'nun ufak barlarından biriydi ve genellikle çok az yabancı gelirdi. Müslüman yerliler ise hiç uğramazdı. Barın adı Kamar'dı. Bambu örgülü 5-6 masanın bulunduğu, müdavimlerin ise güneş battıktan sonra geldikleri ufak bir yer. Barın sahibi aynı zamanda servisi de yapan yerli bir Hristiyandı. İki Amerikalıyı bulunca onlara elinden geldiği kadar kibar davranmaya çalıştı. Stanley tam söylediği saatte randevuya gelmişti. Richard onu görünce merakla sordu hemen. Bir netice elde edebildiniz mi? Evet ama bu size 1.000 dolara patlayacak. James dudaklarının arasından bir hayret ıslığı çıkardı. 1.000 dolar mı? Ama bu çok fazla. Hele buradaki fakirliği düşünürseniz. Unutmayın dostum, işin ucunda bir insan hayatı var. Üstelik bu konuda bana bir sınır getirmemiştiniz. Hem başka bir ülkede olsa çok daha fazla bedel ödemek zorunda kalabilirdiniz. James ısrar etti. Henüz Türk'ün hayatta olup olmadığını da bilmiyoruz. Bakın bu doğru. Bence ne kadar acele etseniz sizin için o kadar hayırlı olur. Richard sakin bir şekilde mırıldandı. Önce ne öğrendiğinizi bir gözden geçirelim. Bulundukları yerin adresini polis müdüründen aldım. O evin Okua kardeşleri mi yoksa onları çalıştıran Mokado'ya mı ait olduğunu bilmiyorum. Elinizi biraz çabuk tutun. Aksi halde kuş kaçabilir. Habibi gürültü patırtı çıksa bile oraya elindeki polis gücünü sevk edecek. Bu konuda söz verdi. Stanley cebinden çıkardığı üzerinde adresin yazılı kağıdı Richard'a doğru uzattı. Ajan bir göz attıktan sonra uzak mı burası diye sordu. Pek sayılmaz, bir taksiyle 5 dakikada ulaşırsınız. James, Keyici ve diğer Türk'ü de çağıralım dedi. Neyle karşılaşacağımız belli değil. Belki sayıca bizden çok üstün olabilirler. Ayrıca Keyici ihtiyacımız olan ateş gücü yüksek silahları da temin eder. Richard birkaç saniye kararsız bakışlarla M16 ajanını süzdü. Sayın Moore, acaba bu bir tuzak olmasın? Ne tuzağı? Yeni verilen adrese gittiğimizde pusuya yatmış polis güçleri veya radikal İslam teröristleri tarafından bir baskına uğramayalım. Stanley bir süre düşündü, hiç sanmam dedi sonra. Bu Habibi'nin genel iş ahlakına ters düşer. Aldığı paranın karşılığını daima öder. Richard omuzlarını silkti. Hadi dedi James'e, geyici ara da buraya gelsinler. Stanley gülümseyerek lütfen diye mırıldandı. Polis müdürüne ödeyeceğimiz parayı baskından evvel alabilir miyim? Çünkü bu akşam ona ödeme yapmak zorundayım. James homurdandı. Bu kadar aceleye ne gerek var dostum? Akşama kadar daha çok vaktimiz var. Baskında ne olacağı hiç belli olmaz. Belki silahlı bir çatışmaya girebilirsiniz. Yani kimin öleceği, kimin hayatta kalacağı bilinmez mi demek istiyorsunuz? Bu işler böyle yürümez mi? Richard soğuk bir şekilde haklısınız dedi. Sonra cüzdanından çıkardığı 10 adet 100 doları hızla sayarak Stanley'e uzattı. Umarım ödediğimizin karşılığını alırız. Bunu ben de isterim diye homurdandı İngiliz ajan. İçini çocuksu bir heyecan kaplamıştı. Bu akşam 5 seneden sonra kendi merkezine ilk defa ciddi bir rapor gönderecekti. Cengiz dikkatle beyaz boyalı eve bakıyordu. Fakirliğin kol gezdiği bir kentti Manado. Ev basit görünümlü, tek katlı bir binaydı. Tek zenginliği bahçedeki doğal bitki örtüsünün ve binbir renkli çiçeklerin yarattığı tabii ihtişamdı. Çiçek kokuları ağır bir örtü gibi etrafı kaplamıştı. Bu eve baskın yapmak çok kolay diye fısıldadı James. Pencereler alçak ve yere yakın. 10 saniyede içeri dalarız. Cengiz tasdik edercesine başını salladı. Silah gereksinmelerini Manado'daki daimi CIA ajanı Robert Cage sağlamıştı. Ne olursa olsun uzun bir zamandan beri bedeninde güçlü bir otomatik tabancanın varlığını hissetmek Cengiz'i rahatlatmıştı. Etraf tenha sayılırdı. Sadece meraklı birkaç yerli çocuk sokaklarında görmeye pek alışık olmadıkları yabancılara fazla yaklaşmamakla beraber uzaktan seyrediyorlardı. Cage kaçış için bir araba da sağlamıştı. Araba eve mümkün olduğu kadar yakın bir yere çekilmişti. Çünkü kaçırılan Türk ajanının sıhhi durumu hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Yaralıysa bir de onu taşımak mecburiyeti olacaktı. Evin çevresinde turlarlarken acele bir baskın planı oluşturdular. Şimdi onları merakla izlemeye başlayan birkaç yerli kadın daha peydah olmuştu. Yabancılar burada çok göze batıyordu. James ile Cengiz evin arkasından, Richard ile Cage ise önden eve saldırıya geçeceklerdi. Saatler ayarlandı. Ekip ikiye bölünerek yerlerini aldılar. Tam belirlenen saatte Cengiz arka bahçenin çiçek tarlalarının arasından fırlayarak eve doğru koştu. James de hemen arkasındaydı. Planlarına göre ilk saldırıyı arka taraftan gerçekleştireceklerdi. MİT ajanı elindeki otomatiği eve yöneltmiş, pencerelerde göreceği ilk gölgeye ateş kusmaya hazır haldeydi. Hiçbir mukavemetle karşılaşmadılar. Bulunduğu yere en yakın pencereyi silahla kırdı Cengiz. Gürültü çıktı ama evde hiç ses yoktu. 10 saniye sonra kırılan camdan içeriye girmişlerdi bile. İlk hayal kırıklığını böyle yaşadılar. Hatta işi o kadar rahat ve çabuk gerçekleştirmişlerdi ki ön cepheden saldırıya geçecek olan arkadaşlarına kapıyı onlar açtı. CIA ajanları evin boş olduğunu anlayınca küfür etmeye başladılar. Ön taraftaki odaya girdiklerinde Emre'nin orada bulunduğuna ait muhtemel kanıtları bulmuşlardı. Tahta zemin ıslaktı ve yerde bol miktarda kan lekeleri vardı. Hatta bu kanların bir kısmı dağınık yatak çarşaflarının eteklerine de sıçramıştı. Ayrıca yatağın içinde ağzı kapalı bir oje ile tırnak törpüsü de bulmuşlardı. Cengiz'in morali bozuldu. Emin değildi ama gördükleri taze kan izlerinin Emre'ye ait olması çok muhtemeldi. Onu ya öldürmüşlerdi ya da feci bir işkenceye tabi tutmuşlardı. Yine de boş evi inceden inceye araştırdılar. En son ana avrat söven Cengiz oldu, hem de Türkçe. Arkadaşını bir daha hiç göremeyecekmiş gibi bir his yer etti. Joko'nun gözlerini kara bir bez parçasıyla örtüp ata bindirmişlerdi. Orman içinde ağır ağır yol alıyorlardı. Bir orman içinde ilerlediklerini ağaçların rüzgarla salınan dallarının hışırtılarından ve atların nalları arasında çıtırdayarak ezilen kuru yapraklardan anlıyordu dalgıç. Ne de olsa buraları bilirdi. Güneye, Tondano'ya doğru yol aldıklarını düşündü. Nama gelip kendisine kefil olduktan sonra silahlı adamlar onu Muhammed Osuva'ya götürmeye karar vermişler ama yine de tedbiri elden bırakmamışlardı. At üzerinde hiç rahat değildi Joko. Hatta iki kere düşecek gibi olmuştu. Galiba üç atlıydılar ama emin değildi dalgıç. Yüreği hızlı hızlı çarpıyor, başına bu işi açan İsrailli'ye de lanetler okuyordu içinden. Bu ihbara neden kalkıştım acaba diye geçirdi aklından. Sadece yörede sevilen Osuva'ya yaranmak için mi? Ayrıca İsrail'den alacağı büyük paradan da olmuştu. Bir yıllık kazancından fazlaydı o para. Ama muhbirin kim olduğu anlaşırsa liderin taraftarları kendisini yaşatmazlardı. Ya şimdi? Acaba ona inanacaklar mıydı? Herhalde söyleyeceklerini uzun boylu araştıracaklardı. Bu ise zaman kaybı olacaktı ve 24 saat içinde Manado'ya dönemezse İsrail ajan korkup kaçtığını düşünecekti. Yalan değildi, korkuyordu Joko. Bunlar şakaya gelmeyen insanlardı ve kendisinden kuşkuya düşerlerse hiç gözünün yaşına bakmadan temizlerlerdi. Gözleri kapalı olduğu için sadece ormandaki sesleri dinleyebiliyordu. Kuzey Sulawesi'yi karış karış bilirdi. Aklından takip ettikleri yol hakkında tahminlerde bulunmaya başlamıştı. Galiba biraz daha güneye, Tondano Gölü'ne doğru ilerliyorlardı. Şayet tahmini doğru ise az sonra ormanlık araziden çıkmaları gerekirdi. Büyük adada iri ufaklı bir yığın göl vardı. Tondano Gölü'nün çevresi pek yerleşime uygun değildi. Yüksek tepelerin arasına sıkışmış bir göldü zaten. Dalgıç olduğu için onun ömrü hep kıyılarda geçmişti ama yine de yöreyi az buçuk bilirdi. Bu göl civarına en son 10 sene kadar önce geldiğini anımsadı. Atların çıkardığı sesler de değişmişti artık. Ormandan çıktıklarına emindi. Serin ve gölgeli hava kaybolmuş, güneşin kavurucu sıcağı başlamıştı. Alnından gözünü örten siyah bağa ter tanecikleri sızıyordu. Yanındaki adamlar kendi aralarında dahi konuşmuyorlardı. Tek kelime bile işitmemişti. Yaklaşık yarım saat kadar kızgın güneş altında yol aldıktan sonra birinin atının yularlarını çektiğini hissetti. Ürktü hafiften. Boğazı kurumuştu müthiş. Susadın mı? Biraz su ister misin? Sesin sahibini çıkaramamıştı Joko ama evet diye fısıldadı kurumuş dudaklarının arasından. Bir adam kollarından tutarak attan inmesine yardım etti. Dalgıç kendisine uzatılan bir şişeden kana kana soğuk su içti. O zaman irkildi biraz. Burada mola verdiklerini, kısa bir dinlemeden sonra yola devam edeceklerini sanmıştı. Saatlerdir at sırtında ilerliyorlardı. Yanlarında bu kadar soğuk su bulunması imkansızdı. Neredeydiler acaba? Artık gözümdeki bağı çıkarabilir miyim diye sordu. Tok ve kalın bir ses sertçe hayır dedi. Joko hiç itiraz etmedi. Bu sesin sahibini tanımıştı ama muhafızların başıydı. Şişeyi görmeden boşluğa uzattı. Biri elinden aldı. Bir başkası ise kolundan tutarak onu ağır ağır yürüttü. 20 adım kadar ilerlediler. Joko etrafını görememekle beraber düz ve taşsız bir yolda yürüdüğünü hissediyordu. Etrafta başka at kişnemeleri duyar gibi oldu. Yoksa Muhammed Osuva'nın gizlendiği yere mi gelmişlerdi? Yanındaki adam omuzlarından bastırarak yere çök dedi. Yeniden irkildi Joko. Ensesine sıkacakları bir kurşunla buracıkta işini bitirecekler miydi? Son isteği gibi kana kana su içmesini de sağlamışlardı. Sonra hayır diye düşündü. Öldürmek isteseler ta buraya kadar getirmelerinin ne anlamı vardı? Bunu o ilk girdiği ormanın başındaki barakada da yapabilirlerdi yol boyunca da. Hayır, niyetleri öldürmek değildi. Cesaretini topladı, yere çöktü, bağdaş kurup oturdu. ''Neredeyiz, neden yola devam etmiyoruz?'' diye sordu tekrar. Cevap alamadı önce. Hafif ve tatlı bir meltem yüzünü yaladı. Derin bir sessizlik vardı çevrede. Sanki tabiat durmuş, hiçbir şey hareket etmiyordu. Yumuşak, tatlı bir ses kulağına aksetti. ''Efendi Hazretleri ile görüşmek istiyormuşsun, doğru mu?'' ''Evet.'' ''Neden, onun için görmek istiyorsun?'' ''Ona ileteceğim bir mesaj var.'' ''Bana anlat.'' ''Olmaz, mutlaka kendisine söylemeliyim.'' ''Bunun mümkünü yok. Efendi Hazretlerinin huzuruna çıkamazsın.'' ''Niçin ama? Öyleyse buraya kadar neden getirildim?'' ''Emniyet nedeniyle. Efendinin çok düşmanı vardır. Her önüne geleni onun yanına götüremeyiz. Bana açılabilirsin. Ben onun güvendiği adamlardan biriyim. Seninle görüşmek için buradayım.'' Ses yumuşak, güven verici ve huzur doluydu. Kaba olan Malayca dilini en iyi ve tatlı bir şekilde kullanabiliyordu. Joko kısa bir an düşündü. Haklı olabilirlerdi. Ayrıca daha fazla ısrar etmenin de anlamı yoktu. Karşısındaki adam bunun bir güvenlik sorunu olduğunu açıklamıştı. Kendisine daha fazla güvenmeleri için de bir neden yoktu. Kısa bir tereddüt geçirdi. ''Konuşacak mısın? Sana daha fazla vakit ayırmayız.'' ''Evet,'' dedi Joko, ''konuşacağım.'' ''Güzel, başla öyleyse. Sanırım yabancılar Efendi Osuva'ya bir suikast düzenleyecekler.'' ''Yabancılar mı? Kimi kastediyorsun?'' ''Benimle İsrailli bir adam ilişki kurdu.'' ''Bunu seni buraya getiren yandaşlarımızdan öğrendim. Efendi Hazretleri'nin şu an nerede olduğunu bilmek istiyormuş, değil mi?'' ''Evet efendim. Bunun için sana 5.000 dolar da teklif etmiş. Bu da doğru mu?'' ''Doğru efendim.'' ''Müslüman değilsin ve efendiyle bir tanışıklığın yok. Neden teklifi geri çevirdin?'' ''Benim Muhammed Osuva'ya bir düşmanlığım yoktur. Manado'da bir sürü yerli Müslümanla da dostluğum vardır. Niye böyle bir kötülüğe kalkışayım ki?'' Kısa bir sessizlik oldu. ''Muhammed Osuva'yı hiç görmüşlüğün var mıdır?'' ''Var denilemez. İkimiz de Tomohonluyuz. Kendisini şimdiki kadar önemli bir dini lider olmadan önce topluluğa yaptığı bir konuşma sırasında tesadüfen görmüştüm. Ama itiraf edeyim ki simasını pek net hatırlamıyorum. Ne iş yaparsın sen? Dalgıcım. Hristiyan mısın? Hayır. Budist? Budist de değil. Kafir misin yani? İnancın yok mu?'' Joko kekeledi. Bu tehlikeli bir sualdi. ''Ben sadece nafakasını denizden çıkarmaya çalışan fakir bir köylüyüm. Aklım uhrevi işlere pek ermez. Ama fesada eriyor. Bak, efendimizin yerini söylemek için 5.000 doları hemen kabul etmişsin.'' ''Etmedim efendim. Etsem burada ne işim olurdu?'' ''Efendi Hazretlerinin şu an nerede olduğunu biliyor musun?'' ''Hayır efendim. Ama arkadaşım Mana onun buralarda olduğunu söylemişti.'' ''Nerede yani?'' ''Tomohon civarında.'' ''Sen ne düşünüyorsun? Seni getirdikleri bu yer Tomohon olabilir mi?'' Joko yalan söylememeyi tercih etti. ''Ben Tomohon'da doğdum efendim. Buranın Tomohon olmadığını kesinlikle iddia edebilirim.'' ''Peki sence neresi?'' ''Yanılmıyorsam Tondano Gölü civarındayız.'' Yumuşak sesli sorgulayıcıdan hiç ses çıkmadı. ''Aferin.'' dedi. ''Buraya kadar gözü kapalı getirilen biri için iyi tahminde bulundun. Şimdi söyle bakalım, şu İsrail'i neden Efendimiz hakkında bir suikast planı peşinde?'' ''Takdir edersiniz ki ben bunu bilemem. Aklım böyle şeylere pek ermez.'' ''Adı nedir bu adamın?'' ''Moshe Goldberg.'' ''Takma bir isim tabii, değil mi?'' Bilemem efendim, Vera'dan işittim zaten. Kendisi bana adını söylemedi. Vera da kim? Müşterek tanıdığımız bir Manadolu, iyi bir insandır. Ama düşmanlarımıza yardım ediyor. Jogo susmak zorunda kaldı. Nerede kalıyor bu Musevi? Sanırım Manado'da bir ev kiralamış. Yumuşak sesli adam bir süre düşündü. Sonra gayet sakin bir sesle, "Kiraladığı evi biliyor musun?" diye sordu. "Hayır efendim." "Doğru söylüyorsun değil mi dalgıç? Yalanını yakalarsak seni öldürürüz." "İnanın doğru söylüyorum efendim." "Moşe denen adamla ne zaman görüşeceksin?" "Artık görüşmek istemiyorum efendim. Ben görevimi yaptım ve onun niyetini size ilettim. Adam tehlikeli biri. Kendisine oyun ettiğimi anlarsa bana kötülük edebilir. Endişelenme, hiçbir şey yapamaz. Bundan sonra seni koruruz. Tabii sana kesin güvenirsek." Jack otel içinde kaldı. Karşısındaki adamı görebilmek için can atıyordu. Artık ne para ne pul istiyordu. Tek arzusu buradan salimen uzaklaşmaktı. "Bana güvenin efendim," diye fısıldadı. Sorgucu derin bir nefes aldı. Uzunca bir zaman ses çıkmadı adamdan. Hatta Joko adamın kalkıp gittiğini bile düşündü. Neden sonra tekrar konuşmaya başladı adam. "Mana'nın söylediğine göre evvelki gece Cookiesnet'te bir cinayete tanık olmuşsun, doğru mu?" Joko afalladı. Arkadaşı Mana ile bu konuyu konuşup konuşmadığını bile anımsayamadı birden. "Tam tanık olduğum söylenemez efendim," diyebildi. "Ne demek? Cinayeti gördün mü, görmedin mi?" "Cinayet anını görmedim efendim ama öldürüleni gördüm." "Tarif et biraz." 30-35 yaşlarında, iri kıyım bir beyazdı. İyi giyimli değildi, daha çok denizciye benziyordu. "Adını öğrendin mi?" "Hayır efendim." "Polis seni sorguladı mı?" "Sayın Müdür Habibi bizzat sorguladı." "Ona ne anlattın?" "Size söylediklerimi efendim." "Katil hakkında ne söyleyeceksin?" "Kesin bir şey diyemem." "Ne demek bu?" "O an barda çok az insan vardı. Öldürülen adam, ben ve bir dalgıç arkadaşım ve bir de katil olduğundan şüphelendiğim kişi." "O adam hakkında ne hatırlıyorsun?" "Avrupalıydı, burası kesin. Beyaz şık bir elbise giymişti, gözleri soğuk maviydi." "Hepsi bu kadar mı?" "Üzgünüm efendim, o denizci kılıklı adamı tuvalette öldürmüş. Ben ve arkadaşım silah sesini duymadık. Sonra içtiği içkinin parasını ödeyip çekip gitti." "Bu kadar mı?" "Üzgünüm efendim, fazla bir şey hatırlamıyorum." "Onu daha evvel Manado'da görmüş müydün?" "Hayır. Yeniden görsen tanır mısın?" "Sanırım efendim." "İyi," dedi yumuşak ses tonlu sorgucu. "Şimdilik bu kadar soru yeter. Artık serbestsin. Arkadaşlar seni geri götürecekler. Bize yardımın dokundu. Efendi Hazretleri bu iyiliğini asla unutmayacaktır ve yardımından dolayı da seni mükafatlandıracaktır. Sakın unutma, Moşe dediğin adamla buluş ve Muhammed Osuva'nın Ujung Pandang'a gittiğini söyle, anladın mı?" "Fakat efendim..." "Sen ne söylüyorsam onu yap. Konuşmanın bittiğini koluna giren iki adamın kendisine oturduğu yerden kaldırmalarıyla anladı Joko. Birinin yardımıyla ata bindi. Atlar yavaş yavaş yola koyulurken dalgıcı oraya getiren adamların başı yumuşak sesli sorgucunun yanına yaklaştı. Çok saygılı bir şekilde önünde eğilirken "Sayın Muhammed Osuva," dedi. "Bu adamı ne yapmamızı emredersiniz? Yolda kurşunlayıp öldürelim mi?" "Hayır, şimdilik kılına bile zarar gelmesini istemiyorum. Onunla irtibatı kesmeyin. Kaybettiği parayı da kısmen de olsa telafi etmek için ona ödeme yapın ve devamlı göz hapsinde tutun. İşimize yarayabilir. Baş üstüne Efendi Hazretleri." Ayrım sonu, sayfa 175.